Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hayırlı akşamlar diliyoruz, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar efendim, hoş bulduk, sağ olun.
Evet, medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta neler yaşandı bu coğrafyalarda, bunları değerlendireceğiz. Arka planına bakacağız ve hiç kuşkusuz medeniyet coğrafyamızın kalbi diyebileceğimiz belki de Kudüs üzerine yaşananlar da gündemimizin ilk sırasında hocam. Geçen haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bunun üzerine de Türkiye hemen harekete geçmiş. BMGK'nın toplanmasını sağlamıştı ve orada da BMGK toplanıp bu Amerika'nın kararının yok sayılması, karşı çıkılması yönünde BMGK'da konu görüşülmüştü ama 14 ülkenin olduğu BMGK yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sadece ABD'nin veto etmesiyle bu karar alınamamıştı.
Evet.
Bunun üzerine de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu Türkiye toplantıya çağırdı. Türkiye'nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün toplandı ve burada 193 ülke zannedersem bulunuyor ve 128 ülkenin evet oyuyla bu ABD'nin almış olduğu karar yok sayıldı ve bu ABD kararı kınandı. Burada şöyle bakmak lazım istatistiklere. 9 ülke bu tasarıya karşı red oyu vermiş. ABD İsrail'in de bulunduğu ama ismini bilmediğimiz diğer ülkeler var. 34 ülke zannedersem. Yanılıyorsam düzeltin lütfen hocam.
Çekimser.
35 ülkede çekimser kalmış. Hı hı. Şimdi bunu konuşalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki boyutunu, BM Genel Kurulu'ndaki boyutunu bir konuşalım hocam. Bu alınan karar öncelikle ne anlama geliyor? Buradan da başlayabiliriz ya da siz nasıl tensip buyurursanız buyurun hocam, siz dinleyelim. Bu alınan karar üzerine yapılan bu görüşmeler ne anlama geliyor? ABD yalnızlaşıyor mu?
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Öncelikle Birleşmiş Milletler'in yapısını şöyle kısaca bir tanıtmakta fayda var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip 5 ülke Çin, Amerika Birleşik Devletleri, o dönemin Sovyetler Birliği,
evet,
İngiltere ve Fransa. Bu 5 galip devlet aynı zamanda o Birleşmiş Milletler'in de beşli çete diyoruz biz bunlara, kendilerine bir veto hakkı tanıyarak bir yapı oluşturmuşlar. Bu yapı öylesine sinsice planlanmış ve kurgulanmış ki Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi var. Bu 15 üyenin,
evet,
5'i daimi üye ve veto hakkına sahip. Dolayısıyla bu 5 üyeden herhangi birisi bir konuyu veto ettiği zaman dünyanın geri kalanının ne söylediğini hiçbir anlamı yok. O geri kalan 10 üye ise kıtalardan 2 yıllığına seçimle geliyor.
Evet.
Türkiye'de bir ara bu Güvenlik Konseyi'nin o 15 üyesinden biri olmuştum. Genel kurulda ise dünyadaki bütün ülkelerin birer oy hakkı var ve o mahşeri vicdanı temsil ediyor. Fakat hiçbir yaptırım gücü de yok. Şimdi bu Kudüs meselesinde hadise şu. Olayın bir resmi boyutu var. Bir de ahlaki boyutu var. Şimdi Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar önce almış olduğu bir kararı uygulamaya koyacağını söyledi. Evet. Zaten Amerikan politikalarının genel özelliğidir. Havuç sopa politikası. Önce sizin hakkınızda bir karar alır, bir mahkeme kararı,
evet,
çıkarır. Ondan sonra onu askıya alır. Ve her zaman şantaj yapar. Bak bunu yürürlüğe koyarım. Şunu yapmazsan
bunu ben yaparım,
bunu
gibi
yaparım, evet, gibisinden. İşte bütün Amerikan başkanları da bunu askıya almış. uygulamasını erteliyorlardı. Trump ise iç politikada daralınca, yani koltuğunu kaybetme korkusu sarınca kendine bir müttefik arıyordu. Doğal olarak neokonlar, o Siyonist Yahudilerle işbirliği yapmaktan başka çare olmadığını görerek onların gölgesine sığınma adına bu Kudüs'ün başkent olma kararını onayladı. Şimdi buraya kadar olanı makul, mantıklı, anlaşılabilir şeyler. Fakat durup dururken Trump bunu niye aldı diyorlar. İç politikada sıkıştığı için aldı. Peki İslam ülkeleri ve Türkiye'nin bu konudaki çabaları niye? Yani madem ki Amerika bunu veto edeceği belli bir şeydi. Bunca çaba neyi değiştirdi derseniz işin püf noktası burası.
Buyurun hocam.
Şimdi Güvenlik Konseyi'nde oylama yapıldı. Yani dünya tarihinde de çok enteresan bir şeydir. 14 üye. Evet. Ayrı oy kullanıyor, bir üye ayrı oy kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri orada bir gol yedi. Hı-hı. Tek başına kaldı. Arkasından tehditler savurdu. Çünkü tehditler savurmasında da kendince haklı olduğu taraflar var. O da şu şöyle ki, şu anda dünyada öyle ülkeler var ki göbeğinden Amerika'ya bağlı. Yani ülkenin milli savunma harcamalarının yarıdan fazlasını evet. Amerika veriyor. Yani Amerika'nın desteğiyle ayakta duruyor. Mesela Mısır'daki Sisi rejimindeki, yani Amerikan yardımı gelmemiş olsun askerin maaşını ödeyemez duruma geliyor. İşte şu anda diyelim ki Honduras, Guatemala gibi ülkeler veya Polonya gibi işte Rus tehdidi altında Amerika'ya sığınan ülkeler gibi böyle dünyada Amerika'ya göbekten bağlı olan ülkeler vardır. Bunları tehdit etti. Dedi ki bakınız böyle bir oylamada red kullanırsanız, Amerikan aleyhine oy kullanırsanız bunun bir bedeli olacaktır. İsim isim takip ediyoruz gibisinden bir şantaj yaptılar. Evet. Ama buna karşılık 128 tane evet çıktı. Bu 128 evetin anlamı şudur. Bir, İslam ülkeleri blok halinde evet dedi.
Evet.
İki, Hristiyan ülkeleri de evet dedi. Çünkü sadece İslam adına değil Hristiyan ülkeler adına da Kıyamet Kilisesi vardır. Kudüs onlar için de kutsaldır. Yani Amerika'nın burayı başkent olarak kabul etmesi, diğer ülkelerin de arkasından burada büyükelçilikler açması demek, İsrail'in oranın tapulu malı olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki bu bütün Katoliği ile Ortodoksu ile Protestanı bütün Hristiyan aleminin de çok kabul edeceği bir şey değildir. Düşünelim Haçlı seferlerini Orta Çağ'da
kimler yaptı? Evet.
Kimler yaptı ve neyi kurtarmak için yaptılar? Kudüs'ü kurtarmak için yaptılar. Hı-hı. Demek ki onlar için de bir Kudüs'ün bir anlamı var.
Evet.
Şimdi İslam ülkeleri evet dedi. Hristiyan ülkeler evet dedi. Bir de Amerika'yla yarım kalmış hesabı olan ülkeler vardır.
Yani
Kuzey Kore'den tutun da Çin'e, Rusya'dan tutun da Venezuela'ya kadar.
Evet.
Ya bu ülkelerin de Amerika'yla olan bir
örtülü
veya açık mücadeleler ve hesaplar var. Bunlar da sırf Amerika'yı boşa düşürme adına bu cephede yer aldılar. Ve Amerika 9 red oyunda kaldı. Şimdi şöyle bir baktım acaba kimler red oyu vermiş. Ben coğrafyacı olduğum için bu ülkelerin yerlerini biliyorum. Da sevgili dinleyicilerimizin gayr ekseriyetinin haritada bunların yerini bilmemesi gayet normaldir. 21 bin nüfuslu Palau, 53 bin nüfuslu Marshall Adaları, 104 bin nüfuslu Mikronezya. Bunlar hepsi bu Avustralya'nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta küçük küçük, bizim bu İstanbul'un işte Heybeliada, Kınalıada, Burgazada gibi böyle küçük küçük adacıklarından devlet oluşturmuşlar. Hı hı. O devletlerinde farklı işlevleri var. Uluslararası işte kara para aklama yerleri vesaire. Yani devlet demeye de şahit ister onların. Ayrıca bakıyorsunuz Afrika'da 6 milyon nüfuslu Togo, işte Guatemala, Honduras, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir, haritada yeri bilinmeyen ülkeler. Hı hı. İkincisi de Amerika ile İsrail.
Evet.
Öbür tarafa baktığınızda bütün bir dünya. Peki bu sonuç neyi değiştirecek? Bu sonuç şunu değiştirecek. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararından sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Konferansı Örgütü'nün dönemsel başkanı sıfatıyla, bakın sadece Cumhurbaşkanlığı kimliğiyle değil, böyle bir toplantı düzenledi İstanbul'da. Arkasında bütün İslam ülkelerinin desteğini aldı. Ve Avrupa ülkeleri de bu şekilde davranarak Amerika yalnız kaldı. Eğer bu tür işlemler olmasaydı bugün Amerika konsolosluğunu açardı. Ertesi yıl bütün Avrupa ülkeleri ve dünya ülkeleri Tel Aviv'den Kudüs'e taşırdı konsolosluklarını. Evet. Bu da de facto olarak, fiili olarak Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olmasının kabul edilmesi anlamına gelirdi. Bu artık bir çeyrek yüzyıl daha Amerika ne yapar o önümüzdeki aylar evet. gösterecek ama İngiltere'den Brezilya'ya kadar, Japonya'dan Güney evet. Afrika'ya kadar, yani dünyanın doğusundan da batısından da hiçbir ülke bu kararın üzerine, çünkü kendileri gittiler, retoyu verdiler, Tel Aviv'den Kudüs'e büyükelçiliklerini taşımayacaklardır. Bu yönüyle şer gibi görünen bir olaydan hayır çıktı. Evet. Ayrıca Trump'ın bu iş başına geldiği günden bu yana uğradığı 4. veya 5. hezimet oldu. Evet. Ben hatırladığım kadarıyla şu anda hemen hepsini hatırlamıyorum ama bir Katar ambargosu vardı. Evet. Bu Amerika'nın mutfakta pişirdiği ve Suudi Arabistan'la Körfez ülkelerinin üzerine saldığı bir olaydı. Türkiye ve İngiltere'nin öncülüğünde bu savuşturuldu. İkincisi Kuzey Irak'ta
referandum
yaptırdılar Barzani'ye. Evet. O da elinde patladı, geri tepti. Trump'ın bir hezimetidir bu.
Evet.
İşte bu Kudüs'ü başkent ilan etti ve imzaladı. Yine elinde patladı.
Türkiye'ye vize kısıtlaması.
İşte Zarrab evet. davasında Türkiye'ye bir takım evet. Ayak oyunlarıyla bir karar çıkartmaya çalışıyor. Dünya aleme rezil oldular. İşte şantaj, tehdit, rüşvet.
Ne ararsan var.
Yani Zarrab dediğiniz adam tek ayağı üzerine 40 yalan söyleyen, hapishanede bile
çevirmedik dolap kalmamış.
Kalmamış bir insan. Ve bundan evet. yola çıkarak Türkiye yargılamaya kalktı. Yine iş üstünde yakalandı. Bu nedenle bu olay Trump adına ve Amerika adına, hatta Amerikan kamuoyu içerisinde de Trump'ın kendilerini küçük düşürdüğünü ve biz bu başkanı ne kadar daha sırtımızda taşırız tartışmalarının açılmasına sebep olan bir hadisedir bu diye düşünüyorum.
Evet. Evet hocam, bu konuda Kudüs konusunda, bu Birleşmiş Milletler görüşmeleri konusunda dikkat çeken en önemli nokta, siz de temas ettiniz ama Trump'ın ve Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley'nin tehditleri oldu. Çok önemli tehditlerdi. Hem demokrasiden bahsedip hem de tehditlerle iş yürütmeye çalışmak ne demek oluyor? İşe yaradı mı sizce?
İşte yaramadığını oylamanın sonucunda gördük. Çünkü insanların yaratılışında, fıtratında vardır. Yani siz onların bam teline basarsanız, o insanları tehdit ederseniz bazen yapmayacağı şeyleri de yapar hale gelirler. Mesela bu çekimser oy veren ülkelerin bir kısmı belki Amerika safında yer alacaktı.
Evet.
Veyahut da evet oy verenlerin bir kısmı farklı kulvarda yer alacaktı. Ama öyle bir noktaya geldi ki saflar çok netleşti. Bahreyn'den itibaren Körfez'deki bazı evet. Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Arap ülkeleri belki de Amerika'yla
birlikte hareket edecek.
Ama öyle bir noktaya geldi ki bu noktadan sonra Amerika ve İsrail'le iş tutan bir kişinin Orta Doğu coğrafyasında kendi koltuklarını koruyabilme ihtimalleri kalmadı. Saflar çok keskinleşti. Bu da kendi bindikleri dalı kesmeleri sonucunu ortaya doğurdu. Yani evet. ben hep söylüyorum, her şerde bir hayır vardır. Bundan da bir evet. hayır çıkacaktır diye umuyorum.
İnşallah hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından yine diğer konularla konuşmaya devam edeceğiz hocam. Medine coğrafyamızda yaşananları.
Hay hay efendim.
Değerli dinleyenler, aranın akabinde tekrar birlikteyiz medeniyet coğrafyamızda. İlk bölümde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasını konuştuk. Bir başka konuyla devam edelim hocam müsaadenizle. Bu son bir haftadır Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın paylaştığı bir tweet gündemde. Bu tweette Iraklı biri yazıyor bu tweeti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da paylaşıyor, retweet ediyor. Burada Fahrettin Paşa'nın kutsal emanetleri kaçırdığı, çaldığı iddia ediliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıfta bulunarak Erdoğan'ın ataları, dedeleri bu emanetleri, bu tarihi eserleri çaldılar deniliyor meale. Bu konu üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin çok sert tepkisi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'na Fahrettin Paşa orada mücadele ederken Medine müdafaasında senin dedelerin neredeydi diye sordu. Öncelikle bir Medine müdafaasını hatırlayalım, Fahrettin Paşa'yı hatırlayalım. Sonra da Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı neden böyle bir şey yapar, yazar, paylaşır? Tamam, Birleşik Arap Emirlikleri ile çok fazla sıcak bir ilişkimiz yok ama bunun sebebi nedir?
Şimdi öncelikle Fahrettin Paşa'nın o kahramanca savunması, çekirge yiyerek, evet, iki yıl aşkın bir süre o Medine-i Münevvere'yi müdafaa etmesi ve gençlerimiz tarafından da bu destansı direnişin bilinmemesi, hı hı, acı bir hatıra olarak tarihin tozlu raflarında duruyordu. Hep söylerim, şer görünen şeylerde hayır vardır. Ve bu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın bu retrieve tweet'in akabinde Türkiye'de sağcısından solcusuna, hı hı, en uç marjinal ekiplere varıncaya kadar bir Fahrettin Paşa gerçeğini, evet, duydular, merak ettiler ve birçok kişi de tarihimizin bu yönünü, evet, öğrenmiş oldu bu vesileyle. Belki milyonlarca dolar para harcansa, reklam yapılmak istense, evet, böyle bir şey olmazdı. Bu yönüyle Medine müdafi Fahrettin Paşa'nın kahramanlığını yeni neslin duyması, öğrenmesi açısından, evet, hayra bir vesile olmuştur. Bu ayrı bir bahis. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında malumunuz Osmanlı Çanakkale'de 1915 yılının Mart ayında, 18 Mart'ta bir deniz savaşı yaptık ve zafer kazandık. Nisan'da kara savaşları başladı ve 9 ay sürdü. Evet. 250 bin bizden, 250 bin de karşı taraftan 500 bin insan Gelibolu Yarımadası'nda hayatını kaybetti. 250 bin şehidimiz oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Peki çekilen o İngiliz, Fransız donanmaları nereye gitti dersiniz? Yani 1916 yılının Ocak ayında Süveyş kanalına gittiler ve Çanakkale Savaşı'nın ikinci perdesi, hmm, Süveyş kanalında kanal savaşları şeklinde oldu. Ve bu savaşların etap etap olan bölümlerinde Osmanlı ordusu bugünkü Filistinlilerle, bugünkü Suriyelilerle, bugünkü Iraklılarla, oradaki Araplarla, Kafkas kökenli Çeçenlerle, Çerkezlerle, Makedon Arnavutlarla o cephede omuz omuza savaşırken bize ihanet eden bu Necid civarındaki Şerif Hüseyin'in bu Lawrence'e uyup, evet, da işte Arabistan hayali görerek Osmanlı'yı arkadan vuranlar ve bugün bu tweet'i atanlar da onların torunları, torunları, çocukları. Yani burada Araplar deyince de Arapların da hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Tekrar ediyorum, bugünkü Suriye Arapları, Irak Arapları, mesela benim adaşım Halil Paşa, evet, Halil Kut Paşa, Kutul Amare'de, evet, gidiyor. Bir avuç subayla oradaki yerli ahaliden bir ordu oluşturuyor ve İngiliz ordusunu perişan ediyor. Demek ki o Irak'ın ahalisi, Sünnisiyle, Şiisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle İngilizler hiç unutamayacağı bir destansı zafer kazanarak bir hezimet yaşatmışlardır İngilizlere. Biz de bu kanal harekatı ve savaşları sırasında en son işte kaderin garip cilvesi 1917 yılının sonlarına doğru Allan Bey'in bir saldırısına Osmanlı ordusu karşılık veremeyince Kudüs'ü teslim etmek zorunda kaldık. İşte o sırada hızlı bir geri çekilme oldu. 30 Kasım 1918'de de Mondros'u imzaladık. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk yıl içerisinde Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Yemen ve bütün Orta Doğu coğrafyasını kaybettik.
Evet.
Yani Çanakkale Savaşları sırasında orası bizim topraklarımızdı. Peki biz bu mücadeleyi yaparken Fahrettin Paşa sanırım 1000-2000 kişilik bir kuvvetle oradaki kutsal emanetleri İstanbul'a getiriyor ki orası yani kafirin düşmanın eline geçmesin bu mukaddes emanetler. Bu bizim namusumuzdur, bu bizim mahremimizdir diye. İstanbul'da şu anda Topkapı Sarayı'nda muhafaza altında ve 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor. Şimdi burada ironi olan yani insanın içini midesini bulandıran hadise şu. Naçizane ben 2007 yılında bundan 10 yıl kadar önce bu bizim İlam Akademi'nin öğrencileriyle bir 20 günlüğüne Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalma fırsatım oldu. O sırada bu insanlarla biraz temas kurma ve onların sosyolojik ve zihinsel yapısını öğrenme fırsatım oldu. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde ta çocukluktan ana sınıfına itibaren İngilizce öğretiyorlar. İngiliz kültürlü ve Batı hayranlığı var. Osmanlı'ya karşı bir alerji var. Türkiye'yi ve Türkleri hiç sevmezler. Yani bir Suriye, Lübnan'da, Tunus'ta, Cezayir'de bir Osmanlı'ya karşı halk nezdinde bir hayranlık varken bunların tabanında da pek öyle bir şey yok. Bunu bir not edelim. İkincisi sürekli olarak petrol gelirleriyle birdenbire bir zenginlik var. Fakat buna karşılık medeniyet alanında hiçbir şey yok. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz o birleşik kelimesi yedi emirlikten birleşiyor. Yani işte Abu Dhabi, Dubai, Şarjah, Ümmül Kayme gibi o emirlikler birleşmişler ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturmuşlar. Ben o 2007 yılında İngilizlerin akıl vermeleriyle koca koca müzeler yaptırmışlar. Şimdi 1971 yılında kurulmuş bir devlettir. Bakın altını çizerek söylüyorum. 1971. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsızlığını kazandığı tarih 1971. Daha fakat ticaret hacmi Türkiye'den büyük. Yani ihracat ve ithalat bakımından. Büyük bir paranın, servetin üzerinde oturuyorlar. Şımarıklık oradan geliyor zaten. Ve bir diğer özelliği bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İngilizlerin aklıyla müze yaptırmışlar ve o müzenin birini gezdim. İşte o diyelim ki o emirliğin diyelim ki Acman Emirliği var. İşte Ümmül Kayme var. Şarjah var. Şarjah emirinin oğlu, kızı, damadı, gelini, torunlarıyla birlikte bir fotoğraf çekilmiş. Kızı ve gelininin ayakları çıplak. 30'lu yıllarda çekilmiş. Yahu senin kültürün bu işte. Yani daha 1930'lu yıllara kadar yani bir emirin çocukları yalın ayak dolaşıyor. Ama bunu da müzeye koymuşlar şey olarak. Halbuki yani Fahrettin Paşa'nın ve Osmanlı'nın o 500 yıllık mirasını İngiliz'e kaptırmamak için İstanbul'a göndermiş. Şimdi benim kişisel kanaatim bu. Dışişleri Bakanı'nın o görüşü kendine göre şöyle bir haklılık payı var. Adam İngilizce biliyor. İngilizleri dost biliyor. Amerika'ya en yakın müttefiki.
Yeri yani, geliyor onlar gibi geliyor.
Türkçeyi belki konuşmuyordur muhtemelen bilmiyordur ama İngilizceyi anadili gibi su gibi konuşuyor. Ve o mukaddes emanetleri biz Fahrettin Paşa Rahmetli'nin harekatıyla kurtarmamış olsaydık, İngilizler burayı talan etseydi, British Museum'de olsaydı, şimdi o kişi için yani zihin kodlarınızı anlamanız açısından söylüyorum. Bir Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı için Topkapı Sarayı mı ona daha yakın deseler, British Museum mi Londra'daki? Bence Londra'da olması onun için daha yakın gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu insanlar her ne kadar bu coğrafya içerisinde doğup büyümüşler, kimlikleri Arap, nüfus cüzdanlarında Müslüman yazıyorlarsa bile, hani biz çiftçi çocuğuyuz, bazen tarlaya siz pamuk ekersiniz, diyelim ki mısır ekersiniz, fasulye ekersiniz ama orada ayrık otu da çıkar. Yani yabancı otlar. Bu coğrafyada normal yetişmesi gereken ürünün dışında çıkan ayrık otlarıdır bunlar. Yani buraya, bu tarlaya ait olmayan bitkilerdir. Bu nedenle de bunu söylemesini ben çok da garip karşılamıyorum. Yani bu adam o andaki boş bulunmuş. Tıpkı Trump'ın züccaciye dükkanına giren fil gibi dolu düzgün söylemesi. Aslında Trump o yönüyle bakınca bizim açımızdan daha muteber bir insandır. Niye? Çünkü ondan öncekiler de daha farklı düşünmüyorlardı. Bize o zehri güzel bir ambalajın içerisinde sunuyorlardı. Bu da dümdüz söylüyor. Yani ben güçlüyüm diyor. Bunu yaparsanız yapın, yapmazsanız dünyayı başınıza dar ederim diyor. Diğeri ise bu işi daha farklı bir takım kendini gizleyerek perde gerisinden yerel maşaları vasıtasıyla yapıyorlardı. Obama döneminde, Clinton döneminde, Bush döneminde evet. Yaptıkları şey oydu. Türkiye'de dönen gizli karanlık işlerin birçoğunda kontrgerilladan tutun da yani 1960-80 darbesi, 28 Şubat süreci, 15 Temmuz'daki bütün darbelerde Latin Amerika'da, evet. Orta Afrika'da gördüğünüz darbelerin tamamında Amerika'nın CIA'nın parmağı vardır. Bunu herkes biliyor artık. Dolayısıyla da biz bu yönüyle baktığımızda bu tweet'in yani bizim işte Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel söyledi. Senin ataların neredeydi o zaman evet. demişti. İngilizlerle işbirliği halindeydi. Peki İngilizler bunu götürse çok mu üzülürlerdi bugün? Hiç Hayır. üzülmezlerdi. Çünkü gidip British Museum'da ağızlarını suya akarak bunları görürlerdi. Çünkü o insanlarda böyle bir ruh hali vardır. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir anekdot anlatarak bu bahsi bitirmek istiyorum. Orada bütün alt sınıf işleri Hindistan, Pakistan, Bangladeş'ten gelen insanlar yapıyor. Nüfusun da %53'ünü onlar oluşturuyorlar. 9-9,5 milyon nüfus var Birleşik Arap Emirlikleri'nde. İşte öğretmenlik, bir takım orta sınıf işleri Kuzey Afrikalı, Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Filistinliler yapıyor. Üst düzey mühendislik işlerinde Amerikalılar, İngilizler yapıyor. Astronomi paralar alıyor. Diyelim ki bir Müslüman Pakistanlı 5000 dolara çalışıyorsa aynı işi yapan bir İngiliz 10.000 dolar alıyor. İngiliz mi Amerikalı mı batılının biri hidayete eriyor, Müslüman oluyor. Ondan sonra maaşını Pakistanlı ile eşit yapıyorlar. Ya bu zihniyetleri bu adamlar. Bak tekrar ediyorum çok tuhafıma gitmişti. Aynı işi yapan bir işte elektrik mühendisi diyelim. Yani petrol mühendisi hı-hı. diyelim. Siz Amerikalı İngilizseniz 10 bin dolar alıyorsunuz. Rakamları afaki söylüyorum. Müslüman Pakistanlısanız, yarısı. İranlıysa Türkiye'nin yarısını alıyorsunuz. Adam batılı Müslüman olunca maaşı yarı yarıya düşüyor. İşte zihniyeti bu olan evet. insanlar. Siz bu insanlardan çok da fazla bir şey beklemeniz gerekmiyor. Onun için İslam dünyasını harekete geçirecek bir motor varsa yine Türkiye'dir. Şehir varsa İstanbul'dur. Ve evet. Allah bu millete zeval vermesin diyerek bu bahsi kapatalım. Hı
hı. Peki hocam. Bu bölümümüzü de noktalamış oluyoruz. Aynı zamanda değerli dinleyenler kısa bir ara vereceğiz. Akabinde medeniyet coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Halil hocam, Suudi Arabistan, Yemen arasında çekişme devam ediyor. Ve geçen hafta, yani bu hafta aslında Yemen'den bir füze fırlatıldı. Riyad'a havada imha edildi. Zaman zaman yaşanıyor bu tür şeyler. Oralarda son gelişmeler nelerdir? Sizden dinlemek isteriz.
Şimdi o füze birden fazla olarak fırlatıldı. Hı hı. Riyad'a varmadan da sanırım Patriot füzeleri tarafından evet. da havada imha edildi. Bu Kudüs oylaması ve Kudüs meselesi olmamış olsaydı Suudi Arabistan'la İran'ın hı-hı. Yemen üzerinden arası belki de savaş noktasına gelmek üzereydi. Evet. Biz Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kurtarıyoruz diye kendimizi avutuyoruz ama aslında İslam dünyasının birbirini boğazlayacağı bir aşamada Kudüs aslında bizi kurtardı. Bizim birbirimizi evet. gırtlaklamamızı tekrar ne oluyoruz diye şöyle bir düşünmemizi evet. Sağladı diye ben açıkçası bu kanaatteyim. Şimdi Husiler füze atıyor. İşte Suudiler havada imha ediyor. Arkasından Suudi uçakları gidiyor.
Yemen'i bombalıyor.
Yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Evet. Yani bu basına yansıyan fakat hı hı. orada gerçek gerçekte neler olduğunu çok da fazla bilen yok. Yemen malumunuz işte İran destekli Husiler var, yerel kabileler var, Suudi Arabistan yanlısı olanlar var. Yani kimin elinin kimin cebinde olduğu evet. belli olmayan bir coğrafya. Artık kolera salgınından, bakın 21. yüzyıldayız, kolera salgınından hala böyle insanların, çocukların öldüğü bir coğrafya Yemen. Ya bir tarafta bakıyorsunuz işte Körfez'in zengin Arap ülkeleri diye bahsediliyor. Diğer evet. tarafta da Yemen'deki bir dram söz konusu. Yani şer güçler İran'la Suudi Arabistan'ı kapıştırmayı kafaya hı-hı. koymuşlar. Nasıl ki 1980-88 yıllar arasında İran-Irak arasında büyük bir savaş oldu ve iki tarafın evet. da enerjisi tüketmek üzerineydi. Şu anda Suudi Arabistan'la İran'ı savaştırmak isteyen bu şer eksenleri ve güçleri bunu Yemen üzerinden mi başlatacaklar, Lübnan üzerinden mi başlatacaklar? Ona tam karar verebilmiş değiller herhalde. Yani bir Husileri fiştekliyorlar. Bir taraftan Hizbullah üzerinden İsrail'le bir şey başlatabilirler. Ama plan bu. Evet. Türkiye'ye de diyorlar ki biz bu YPG'ye, PKK'ya bu kadar silah veriyoruz, şey yapıyoruz. Siz hı-hı. üzülmeyin, korkmayın. Biz bunu size karşı değil. İşte gelecekte bir Suudi Arabistan-İran çatışması olursa işte İran'a karşı kullanacak evet. diye de bize bir elma şekeri vermeye çalışıyorlar. Tabii yerseniz 150 yıldır yaptıkları uyutma taktiklerinin evet. bir benzeri. Ancak acı olan şu, yakılan, yıkılan, ölen hı hı. Hep her şey İslam coğrafyasında gerçekleşiyor ve Müslümanlar evet. artık kafiri bırakıp birbiriyle cedelleşiyorlar ve yani Suudi Arabistan gibi yani Hadimul Haremeyn olması gereken bir devlet İsrail'den medet umar hale geliyor. Hı hı. Gözünü New York'a, Washington'a, Tel Aviv'e dikiyorsa artık burada tuz kokmuş demektir. Yani en çok insana acı veren şey o. Yoksa yani biz Afrika'nın Sahra altındaki diyelim ki bir Nijer'deki, Burkina Faso'daki, Tanzanya'daki bir Müslümandan çok şey beklemiyoruz. Zaten o insanlar yüzyıllarca iliklerine, kanlarına kadar batılı emperyalistler sömürmüşler. Yani kendi ayakları üzerinde durup karınlarını doyurma mücadelesi yapıyorlar. İşte Libya'yı evet. paramparça etmişler. Mısır'ın başına bir diktatör dikmişler. Tunus ve Cezayir ha kaynadı ha kaynayacak. Yani bugün Cezayir'in başındaki bu tefrika bugün ölsün, yarın Cezayir'in nasıl olacağı belli değil. İran'a saldırma provası yapıyorlar. İşte bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu güçlü olmak ve birlikte olmak. Evet. Ve inanın Türkiye ile ilgili olayları ve gelişmeleri dünyanın çok uzak köşesindeki mazlum ve mağdur insanlar en az bizim kadar izliyorlar. Hı hı. Yani haber kanallarında Türkiye ile evet. ilgili bir haber çıktığında kulaklarını kabartıyorlar. Yani Türkiye sadece yani 780 bin kilometre kare yüz ölçümden 80 milyon nüfustan ibaret değil. Fas'tan Endonezya'ya, Tataristan'dan Sahra altına kadar, kuzeyden güneye, doğudan batıya 2 milyar civarındaki bir insanın gözünü diktiği, umut bağladığı bir yer. Onun için biz ayakta durduğumuz sürece problem yok demektir. Ama Türkiye'yi de çökertirlerse yani bütün kaleleri yıktılar. Ayakta kalan son kaledir. Onun için memleketimizin birliğine, dirliğine evet. önce inanıp sonra da onu ayakta tutmak ve bir olmanın yollarını aramak zorundayız.
Peki hocam. İşte o yıkılan ülkelerden biri de Suriye ve onun üzerinden de Türkiye'ye bir taraftan ulaşmaya çalışıyorlar. Suriye konulu 8. Astana toplantısı yapıldı hocam Kazakistan'da ve orada taraflar tutukluların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşmışlar. Ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin de 29-30 Ocak 2018'de Soçi'de yapılması planlanmış ve 9. Astana toplantısının da Şubat 2018'de yapılacağı duyurulmuş. Bu arada Türkiye bu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde PYD-PKK'nın yer almasını veto etmiş ve etmekte. Bunu da belirtelim ve şimdi Suriye eksenli olarak gerek 8. Astana toplantısı gerekse bu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden neler çıkar, bunu konuşalım hocam.
Şimdi önce Suriye'de barış masasının nerede kurulacağı konusu dünya gündemini evet. meşgul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve onun peşinden giden müttefikleri Cenevre'de Avrupa'da bir noktada bu işin yapılmasını ve patronu da Amerika olmasını istiyor. Hı hı. Türkiye, İran ve Rusya üçlüsü ise Astana'da, Kazakistan'ın başkentinde bu masanın kurulmasını istiyor idi. Ve görüşmeler bir Astana'da, bir Cenevre'de süre geldi son 1-2 yıldır.
Evet.
Ama geldiğimiz son noktada işte Trump'ın kaybettiği noktalardan biri de bu.
Evet.
Biri de bu. Artık Cenevre'den bir karar çıkmayacağını ve Cenevre sürecinin ölü bir doğum olduğunu insanlar görüyor. Türkiye, Rusya ve İran inisiyatifi ele alınarak Astana süreci, hı hı, artık Suriye'de ne olacağına, neyin nasıl yapılacağına, nerede ateşkes uygulanacağına veya işte barış görüşmelerinin kimler arasında yapılacağına, hı hı, masaya kimler oturacağına ve masanın nerede kurulacağına artık Rusya, İran ve Türkiye karar veriyor. Amerika burada da boşa düşmüş oluyor. Bu nedenle Suriye'de gerçekten Türkiye savaşın durmasını istiyor. Öyle ya da böyle. Suriye rejimi de istiyor. İran ve Rusya da istiyor artık. Ama Amerika savaşın bitmesini istemiyor.
Evet.
Dolayısıyla masa kurma bahanesiyle hala eğer masanın diyelim ki savaşın durmasını istemiş olsa idi, niye 3000-4000 tır dolusu silahı PKK'lılara, YPG'lere evet. vermiş olsun? Ama geldiğimiz noktada basına yansıdığı kadarıyla PKK, YPG bileşenleri bile Deir ez-Zor'dan, Rakka'dan ayrılmak istediklerini, bize Afrin'de destek verin, Afrin bizim kızıl elmamız diyorlar.
Evet.
Fakat Amerika habire bunları Deir ez-Zor ve Rakka'ya, güneye doğru, hı hı, yönlendiriyor. Çünkü güneyde petrol yatakları var. Halbuki o insanlar da biliyorlar ki orada Kürt de yok. Onların tarihiyle, geçmişle ilgili bir hatıraları, evet, da yok. Yani dozerlerle insanların evini yıkarak nereye kadar orada hüküm sürebilirsiniz? Gücünüzü, evet, fazla dağıttığınız zaman da en büyük aziyet oradan başlar. Hı-hı. Şu anda Amerika oradaki PKK'lılara iyilik mi ediyor, kötülük mi ediyor? Onları, evet, çok geniş alanlara yayarak başlarına örülecek çorabın zemirini hazırlıyorlar gibi geliyor, hı hı, bana. Bakalım, daha Suriye hamuru çok su kaldırır.
Evet.
Daha bunu ilerleyen haftalarda da konuşuruz gibi geliyor.
Evet hocam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde referandumun ardından sular durulmuyor. Ve orada da bu hafta içerisinde olaylar vardı. Hatta hükümetten çekilen partiler oldu. Memurlar maaşlarını alamadıkları için protesto gösterileri düzenledi. 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı bu gösterilerde. Neler oluyor KB'de? Hükümetin düşmesi, çekilmelerini anlama gelir. Yani bedel mi ödüyorlar?
Yani önce oradaki bir takım yapısal sorunlardan bahsetmemiz, hı hı, gerekiyor. Şimdi 1991 yılından bu yana, ki biliyorsunuz Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesi,
evet,
arkasından meydana gelen süreç ve işte 36. paralelin kuzeyine Saddam'ın geçememesi, çekiş gücün orada küvezde bir Kürt oluşumu,
evet,
oluşturması, Barzani-Talabani ikilisinin oluşturmuş olduğu defakto bir devlet yapısı.
Evet.
Fakat nüfus istatistiklerine baktığımızda Irak'ın kuzey bölümünde yaklaşık 5 milyon civarında bir nüfus var. Şimdi elinize kalem alıp hesaplayın. 5 milyon civarında diyorum çünkü çok kesin değil bu,
evet,
rakamlar. Yani %5-10 eksik fazla olabilir. 5 milyon nüfuslu bir Irak bölgesel Kürt yönetiminin olduğu coğrafyada 1 milyon 400 bin kişi memur.
Hı hı.
Yani şimdi her üç kişiden biri neredesin? Memur.
Memur, evet.
Yani bir şekilde devlette maaş alıyorlar. Yani bizim o 70'li, 80'li, 90'lı yılların kitleri gibi. Ve petrol gelirlerini de üzerine kondukları için, evet, Kerkük, Ceyhan boru hattından çıkan petrol de Irak merkezi yönetimine vermediler. Ve bu 3-5 yıllık böyle bir petrol fiyatlarına yüksek olmasından kaynaklanan, herkes vur patlasın, çal oynasın paraları harcadılar. Ki Yunanistan'ın Avrupa Birliği paralarını harcayıp da şimdi iflas ettiği gibi.
Evet.
Fakat son dönemlerde artık duvara tosladı ekonomik olarak. Gelirle gider yani dengesiz. Şimdi eğer buna göre Türkiye'de de 20 milyon falan memur olması lazım. Yani, hı hı, neredesin Türkiye kadar memur var bölgesel Kürt yönetiminin. Bu nedenle de maaşları kırdılar, yarı yarıya verdiler. Onu da ödeyemez, evet, hale geldiler. Ve insanların alışmış olduğu bir harcama düzeni vardır, refah seviyesi vardır. Yani siz 1.000 lira harcayan bir insana 1.000 lirayla yaşamasını bir şekilde sağlayabilirsiniz. Ama siz ona 10.000 lira para verip 2 sene sonra da hadi sen 5.000 lirayla harca dediğin zaman kavga çıkıyor.
Evet.
Yani şu anda İran kuzeyinde yaşanan olaylar da bu. Yani, hı-hı, insanlar artık devletten istedikleri maaşın yarısını bile alamıyorlar. Bu hoşnutsuzlukta sokak gösterilerine sebep oluyor. İşte Goran hareketi şeyden çekildi, hükümetten çekildi. Kaos, evet, kargaşa, Talabani ile Barzani birbirine ihanetle suçluyor. Yani orada kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Yakın bir gelecekte yani bu ekonomik sıkıntı yüzünden de insanlar, hı-hı, birbiriyle cederleşecektir. Yani görünen köy kılavuz istemez.
İstemez. Evet. Bir de Pakistan'la ABD arasındaki son yaşanan gelişmelere bakalım hocam. Daha önce bir yargı darbesiyle başbakan görevden alınmıştı. Şimdi ABD yeni bir ulusal güvenlik stratejisi belgesi açıkladı. Burada Pakistan'ın topraklarında terör örgütlerinin faaliyetlerine yer verdiği iddia ediliyordu. Buna Pakistan sert tepki gösterdi. Hatta Pakistan ordu sözcüsü General Asif Gafur şöyle diyor: ABD'den gelecek paraya ihtiyacımız yok diyor. Rest çekiyor. Sadece teröre karşı verdiğimiz mücadeledeki fedakarlığımızın kabul edilmesine ihtiyacımız var diyor. Neler oluyor ABD-Pakistan arasında?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri terör kartını bir manivela gibi, evet, kullanıyor. Her kim ki sözünü dinlememeye, Amerikan çıkarları aleyhinde hareket etmeye başlarsa teröre destek veren ülkeler kategorisine hemen soku veriyor.
Evet.
Medya elinde nasıl olsa. Hatta Katar'la Türkiye'yi bile bu kategoriye sokmak, evet, istedi ama Türkiye'nin sert çıkışından sonra adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi Pakistan birçok yönüyle Türkiye'ye benzeyen bir ülke ve Pakistan 200 milyon nüfuslu bir ülke. Türkiye'den farklı olarak, yani biz 80 milyonsak onlar bizim 2,5 katımız. Hı hı. Ekonomik olarak da daha çok bir tarım toplumudur. Zor şartlarda yaşayan insanlar ve bize göre daha da dini hassasiyeti yüksek olan insanlar,
evet,
bunlar daha fakirler ve Afganistan sınırındaki o Torabora bölgeler, Hindikuş dağlarının olduğu kesimlerde ise hala yerel kabileler, yani bir Pakistan devletinde yaşamışlar, Afganistan umurlarında değil, onlar kabile hayatı yaşayan topluluklar,
evet,
var ve orayı sürekli Amerika Birleşik Devletleri terör bahanesiyle insansız hava araçlarıyla bombardıman ediyor. Düğün alaylarına, cenaze törenlerine filan attığı bombalarla onlarca, yüzlerce kişinin ölümüne sebep,
evet,
oluyor. Bu da orada yaşayan insanların Pakistan devletine karşı olan güvenini zedeliyor. Yani düşünün ki siz
evet,
bir devlette yaşıyorsunuz, Pakistan devletinde, ama okyanusun ötesinden bir kuvvet geliyor, sizin insanınızı bombardıman ediyor ve devletiniz de buna bir şey söyleyemiyor.
Hı hı.
Bu Pakistan içerisinde iç barışı da bozmaya başladığı için Pakistan sesini yükseltmeye başladı. Yani bize
bir dakika dedi
bir
yani.
Miktar savunma işte yardımı adı altında askeri ve ekonomik yardım yapıyorsun diye bu kadar iç işlerimize müdahale etmeniz, yani, hı hı, insan attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değmesi lazım. Şu anda Pakistan baktı ki Amerika'yla ilişkilerinde eğer birazcık sesini yükseltmezse gelecekte milli güvenliğini tehdit edecek bir takım sorunlar çıkacağı için de bu konuda haklı olarak Evet. Sesini yükseltmeye başladı. Bir de baktılar yani sesini yükseltenlere bir şey olmuyor. Önce sandılar ki Türkiye sesini çıkarırsa haritadan silinir. Şöyle olur. Amerika şöyle yapar, böyle yapar. Hiçbir şey de yapmıyor yani. İran'a da bir şey yapamadı.
Türkiye bu noktada da iyi bir örnek oldu değil
Elbette
mi?
Ki.
Bu tür ülkelere.
Elbette.
Evet hocam, şimdi Başbakan'ın Bangladeş ziyaretine bir göz atalım. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve bakanlar oraya gitmişti. Bangladeş'e oradaki Myanmar'dan, Arakan'dan göç eden mültecilere, sığınmacıları ziyaret etmişlerdi. Onların dertlerini dinlemişlerdi. Şimdi de Başbakan Bangladeş'e gitti ve Cox's Bazar kentindeki mülteci kampını ziyaret etti. Arakanlı Müslümanlarla dertleşti deyim yerindeyse. Ve şöyle bir çağrıda bulundu uluslararası camiaya. İnsanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek? Evet, bu konuda Bangladeş'te bazı talepler vardı. Siz yer verin, hatta sizden biz mal alalım Arakanlı Müslümanlara yardım etmek üzere diye. Herhalde çözülecek gibi sıkıntılar, ne dersiniz?
Yani dert bir değil ki.
Evet.
Hangisini sayalım diye bir söz vardır Anadolu'da. Şimdi zaten Arakanlı Müslümanlar dönemsel olarak o Budist askeri yönetimin baskısından nehrin karşı yakasına, Bangladeş'e geçiyorlar. Orada mülteci kampları zaten vardı.
Evet.
Önceden de vardı. Hı-hı. Fakat bu
yığılma geçtiğimiz şimdi, evet.
Ağustos, Eylül ayında 500 binin üzerinde bir nüfus, hı-hı, daha gelince, yani sayılar değişik olmakla birlikte 1 milyona yakın bir mültecinin olduğu söyleniyor. Şimdi Türkiye orada Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla, Diyanet'iyle, yani devletin birçok
kurumları,
STK'sıyla,
evet,
orada şu anda yağmur yağmış, soğuk, çamura yalın ayak basan insanlara bir lokma sıcak çorba, bir lokma ekmek verme, bir çadır açıp onları ısındırma derdinde. Ve Bangladeş hükümetinin Türkiye'ye yapmış olduğu, yani buradan giden işte Serdar Bey'den filan,
evet,
bizim duyduğumuz kadarıyla, yani siz diyelim ki Türkiye markalı, Türkiye ambalajlı, patentli bir Kızılay logosuyla ilgili bir şey götürmek istediğinizde ona engel oluyorlar.
Evet.
Buradan satın alacaksınız diyorlar. Yani siz paranızla gidiyorsunuz, Bangladeş pazarından bir mal alıyorsunuz ve o ambalajın üzerine de sizin isminizi yazdırmıyorlar. Asker denetiminde veriyorlar. O mültecilere de sanki böyle Bangladeş devletinin de yardımı varmış gibi. Yani Türkiye bu badirelerden geçerek oradaki insanlara yardım götürüyor.
Bunu da bilelim.
Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani
evet,
şu anda neden İslam dünyasının durumu bu kadar işler acısı dediğiniz zaman, yani, hı-hı, Bangladeşliler de dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Fakat kendinden daha fakir ve mazlum bir insan düşmüş ve o insana yardım eden dünyanın öbür ucundan gelen bir sivil toplum örgütüne de elinden gelen her türlü zorluğu çıkarıyor. Ve Türkiye'de Sayın Binali Yıldırım Başbakanımız orada Şeyh Hasina'yı, Bangladeş, hı-hı, Devlet Başkanı biraz da utandırırcasına, işte yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz, bundan sonra da işte bize biraz daha kolaylık sağlayacağınızı umuyoruz diyerek,
evet,
yani sadece Türkiye'nin Bangladeş hükümetinden istediği şey şu: gölge etmeyin, başka insan istemiyoruz.
Evet.
Yani biz o insanlara yardım etmek istiyoruz, fakat siz de ekstra bir problem çıkarmayın. Yani buradan bile bir fayda uman insanlar var.
Evet.
İşte biraz da bu yönümüzü düşünmemiz lazım. Yani biz İslam'ın hep fıkhi yönünü, emir ve nehilerini konuşuyoruz ama ahlak boyutunu çok ihmal ediyoruz gibi geliyor.
Evet.
Yani o muamelat dediğimiz insanın insanla olan ilişkileri konusunda maalesef İslam dünyasındaki insanla insan arasındaki ilişki, bugün bir Yeni Zelanda'daki iki Müslüman olmayan, bir İsveç'teki, Yeni Zelanda'daki, Kanada'daki, İrlanda'daki insanın insanla olan ilişkisi bugün iki Müslümanın ilişkisinden hakkaniyeti daha uygun hale gelmişse, bugün bizim oturup biraz
düşünmemiz gerek.
Yani gerçekten külahımızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. İşte Bangladeş'teki o Myanmarlı mültecilere yaptığımız yardım sırasında Bangladeşlilerin bize çıkarmış olduğu sıkıntılardan yola çıkarak bunları söylüyorum. Hakikaten işte bir apartmandaki komşuluk ilişkilerinden tutun da yani sosyal hayatın her alanında insanların sürekli olarak ben merkezci düşünerek kendinden başkasını hiç de hesaba katmayan davranışları bize bunu gösteriyor.
Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Bu haftalık da bu konuları konuşmuş olalım.
Avrupa Birliği Balkanlarla ilgili de bazı gelişmeler vardı ama süremiz yetmedi. Artık haftaya inşallah onlarla ilgili bilgilendirme yaparız. Libya'da bir takım gelişmeler oluyor. Türkiye'ye gelen o belediye başkanı Türkiye ziyaretinin hemen dönüşünde öldürüldü. Libya'da neler oluyor? Onlardan biraz inşallah bahsedecektik. Kaldı. İşte Kosova, Makedonya, Balkanlar,
Afrika.
Afrika ve Orta Asya'da aslında çok yeni gelişmeler var ama süremiz bugün yetmedi ama haftaya inşallah bu konuları değerlendirme umuduyla.
Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz, tespitleriniz için. Değerli dinleyenler, haftaya Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.